Ayrım 22, sayfa 237. Kevley'in şaşkın yüz ifadesinde en ufak bir değişiklik olmamıştı. Kimler? Sanırım katil, iki eli de kesip almış, aynı şekilde ayaklarda. Yüz, eller, ayaklar, bir tanıya varmam için bunlara bakmam lazımdı. Belki de bu yüzden katil bu organlarını aldı ama size yardımcı olabilecek başka fotoğraflar da var yanımda. Deri lezyonları mesela. Kevley fotoğraflara bakmaya başladı. Evet diye mırıldandı. Dediğiniz doğru olabilir. Mara bakışlarını raftaki kafataslarına kaydırdı. Kendisine dönük bu oyuk gözlerle Kevley'in bu odada nasıl çalıştığını merak etti. Her tarafta bitkilerin bulunduğu ve duvarda çiçek desenli tabloların asılı olduğu kendi odası geldi aklına. Ölümü hatırlatan hiçbir şeyin olmadığı odası. Ama Kelly aksine kendisinin de bir fani olduğunu düşünüp etrafını ölümlü hatıralar hatırlatan unsurlarla yaşamayı seçmişti. Tıp tarihi profesörü olmak hem tarihçi hem de bir doktor olduğu kadar aynı zamanda bir ölünün kemiklerine işleyen hayatı boyunca çektiği tüm sefaleti okuyabilen bir kadındı. Raflarda duran kafataslarına bakabilir ve her birinin nasıl bir hayat yaşadığını görebilirdi. Eski bir çatlak, çene kemiği üzerine kaynamış bir diş ya da bir tümör tarafından gizlice istila edilmiş bir çene kemiği. Et tamamen yok olabilirdi ama bir insanın kemiklerinden tüm hikayesi öğrenilebilirdi. Dünyanın dört bir tarafında yapılan kazılarda çekilen fotoğraflara bakılırsa, Dr. Cavill da 10 yıllardır bu insanların hikayelerini toprağın altından çekip alıyordu. Cavill, deri lezyonlarını gösteren fotoğraflardan birine kafasını kaldırarak bazıları sedefe benziyor. Sizin de teşhislerinizden bir tanesinin bu olduğunu raporda gördüm. Aynı zamanda lösemik infiltrat da olabilir. Ama çok karışık tabii. Bir sürü farklı neden tahmin edilebilir. Deri otopsisi yaptınız değil mi? Evet, aside dirençli basit araması da yapıldı. Sonuç? Hiçbir şey bulamadım. Kevlon'u silkti. Tedavi görmüş olabilir. Bu yüzünden de biyopside basil bulamazsınız. Ben de bu yüzden size geldim. Aktif bir hastalığı yok, tanımlanacak basil yok. Çaresiz kaldım. Bir röntgenlere bakabilir miyim? Mauro ona bir röntgen zarfı uzattı. Dr. Cavill duvarda asılı ışık kutusuna götürdü. Kafatasları, eski kitaplar ve yıllar öncesinden kalmış fotoğraflarla dolu geçmişin izlerini taşıyan bu odadaki ışık kutusu modern bir figür olarak oldukça abes kaçmıştı. Kelly hızlı hızlı röntgenlere baktı ve kafatasının önden çekilmiş röntgenlerinden birini seçerek ışık kutusuna astı. Hasar görmüş yumuşak dokuların altındaki yüz kemiklerinin sapasağlam olduğunu fark etti. Kelly bir süre filme baktı ve daha sonra onu indirip kafatasının yandan çekilmiş görüntüsünü astı ışık kutusuna. ''Aa işte bu!'' diye mırıldandı. ''Ne var? Şurayı görüyor musunuz? Anterior nasılın olması gereken yeri.'' Carol parmağıyla burnun eğiminin olduğu bölgeyi gösterdi. Şurada ileri derecede bir kemik körelmesi var. Burun kemiği tamamen yok olmuş. Rafa uzanıp kafataslarından birini aldı eline. Size göstereyim. Bu özel kafatası Danimarka'da bir ortaçağ kazısından çıkarıldı. Bir kilise avlusundan biraz uzağa ıssız bir yere gömülmüş. Bakın burada inflamatuar değişiklikler kemik dokusu da fazlasıyla yok ettiğinden burnun bulunması gereken yerde bir delik var. Kurbanın yumuşak dokularını eritseydik, röntgeni gösterdi, kafatası aynen buna benzerdi. Bu ölümünden sonra oluşmuş bir hasar değil mi? Yüz kesilip alınırken burun kemiği kırılmış olabilir mi? Bu röntgende gördüğüm şiddetli değişiklikleri açıklamaz. Dahası var. Dr. Carroll kafatasını yerine yerleştirip röntgeni işaret etti. Üst çene kemiğinde de atrofoni ve diş eti çekilmesi var. Ön üst dişlerinin sağlığını tamamen kaybedip dökülmesi çok ciddi bir durum. Sanırım diş bakımını fazlaca ihmal etmiş. Katkısı vardır ama tek sebep bu değildir. Başka bir şeyler de var. İleri derecede diş eti çekilmesinden çok daha başka bir şey. Dr. Cavill mağaraya baktı. Tavsiye ettiğim diğer röntgenleri de çektiniz mi? Hepsi zarfta. Ters Waters çekimlerinin yanı sıra üst çene kemiğinin belirli noktalarını vurgulayan bir seri periaprikal çekim de yaptık. Kevley, elini zarfın içine daldırıp burun boşluğunun tabanını gösteren diğer röntgen filmlerini de çıkarttı. Işık kutusuna astıktan sonra bir süre hiçbir şey söylemeden baktı röntgenlere. Sabit bir noktaya, kemiğin parlak beyazlığına odaklanmıştı. ''Senelerden beri böyle bir şeye rastlamadım.'' diye mırıldandı. ''O zaman röntgenlerden bir tanıya varamayacak mıyız, ne dersiniz?'' Dr. Cavill Mara'nın sorusunu duyduğundan birden sanki bir rüyadan uyanmış gibi ilkildi. sönüp masasının üzerindeki kafatasını aldı eline. Sert damağın üst kısmını göstermek için kafatasını tepetaklak etti. Üst çene kemiğinin nasıl delinip oyuklaştığını ve köreldiğini görüyor musunuz? İltihap bu kemiği yiyip bitirmiş. Diş eti o kadar kötü bir şekilde geri çekilmiş ki ön dişlerin hepsini dökmüş. Ama körelme orada sona ermemiş. İltihap bu kemiğe sıçramış ve sadece damağı değil, burun kemiğini de yok etmiş. Yüz kelimenin tam anlamıyla içten içe yenip bitirilmiş. Sert damağın üzerinde delikler açılmış ve sonrasında da damak çökmüş. Kadının yüzünün bu kadar bozulmasına sebep olabilir mi sizce? Carol dönüp fare kadının röntgenine baktı. Eğer orta çağda olsaydık kesinlikle bir korku objesi olurdu. Bunu söylediğinize göre bir teşhisiniz var sanırım. Doktor Carol başını salladı. Bu kadının Hansen hastalığına yakalandığından emin sayılırım. 13. Anlamını bilmeyenler Hansen'in öyle sıradan, masum bir hastalık olduğunu düşünebilirlerdi. Ama bu hastalık aslında eski zamanlarda korkuyla özdeşleştirilmiş ve halk arasında cüzzam diye bilinen hastalığın ta kendisiydi. Cüzzam dendiğinde orta çağlarda yüzleri bezle sarılarak gizlenmiş, diğer insanlardan yardım dilenen, dokunulması yasak ve izole yaşayan zavallı acınası yaratıklar gelirdi insanın gözünün önüne. Bir cüzzamlının kemerinde her zaman canavarın yaklaştığını haber veren gizli bir zil takılı olurdu. Bu canavar olarak nitelendirilen insanlar aslında cüzzam mikrobakterisi denen mikroskobik bir istilacının kurbanlarıydı. Yavaş gelişen ve çoğaldıkça şekli bozulan ve deri üzerinde çirkin görünümlü nodüller oluşturan bir basildi bu. El ve ayaklardaki sinirleri yok eder ve bir süre sonra da hasta artık acı duymaz olur, kol ve bacakları en ufak bir yanığa ya da darbeye karşı savunmasız hale gelirdi. Yıllar geçtikçe kendini sakatlamaya devam ederdi. Nodüller kalınlaşır, burun köprüsü çökerdi. Sürekli hasara uğrayan parmaklar ve topuklar artık eriyip kaybolmaya başlardı. Sonunda hasta öldüğünde bir kilise bahçesinde değil, lanetlenmiş gibi kilise duvarlarının dışında çok uzak bir yere gömülürdü. Cüzzamlı ölülerden dahi sakınırdı insanlar. Birleşik Devletler'de bu kadar ilerlemiş bir cüzzam vakasına rastlanmaz, dedi Dr. Kelly. Modern tıp yöntemleri bu kadar hasar görmesine izin vermeden hastalığı durdurur. Günümüzde üçlü ilaç tedavisiyle sinir uçlarını etkileyip duyu kaybına yol açan bu hastalığı en ilerlemiş safhalarında bile iyi etmek mümkün. Sanırım bu kadın tedavi görmüş, dedi Mara. Çünkü deri biyopsisinde hiç aktif basile rastlamadım. Evet, ama tedavide çok geç kalınmış. Şu deformasyonlara bakın. Diş kaybı ve yüz kemiklerinin çöküşü. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce 10 ya da 15 yıl bu virüsle yaşamış. Bu ülkede en fakir hasta bile bir şekilde tedavi olabilir. Doğrudur, çünkü Hansen hastalığının tedavi ücreti devlet tarafından karşılanıyor. O zaman kadının göçmen olma ihtimali yüksek. Kelly evet anlamında başını salladı. Bu hastalık maalesef dünyanın birkaç bölgesinde hala yaygın. Genelde de en çok 5 ülkede görülüyor. Hangileri? Brezilya, Bangladeş, Endonezya, Myanmar ve tabii Hindistan. Doktor Kelly kafatasını rafa koydu. Masanın üzerinde yayılı fotoğrafları bir araya getirdi. Mora fare kadının röntgenine baktı. Ve diğer kurban geldi aklına. Diğer cinayet sahnesi. Bir haçın gölgesinde her tarafa saçırmış kanlar. Hindistan demek, diye düşündü. Rahibe Ursula da Hindistan'da çalışmamış mıydı? O öğleden sonrası ana kapıdan içeri girerken Greystones Manastırı daha da soğumuş ve ıssızlaşmış gibi geldi mağaraya. Yaşlı rahibe Isabel mağaraya yolda eşlik etti. Siyah uzun önlüğüyle oldukça lüzumsuz L.L. Bean marka kar botları giymişti. Kış mevsimi iyice bastırdığında rahibeler dahi Grotex'in rahatlığına ihtiyaç duyuyordu anlaşılan. Rahibe mağarayı baş rahibenin boş odasında bıraktıktan sonra her bir adımda botlarından çıkan sesin yankısıyla birlikte karanlık koridorda kaybolup gitti. Mağara yanındaki dökme demir radyatöre dokundu. Buz gibiydi. Mantosunu çıkartmamayı tercih etti. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra beni unuttular mı acaba diye geçirdi aklından. Yaşlı rahibe Isabel koridorda uzaklaşırken her bir adımda mağaranın gelişini biraz daha unutmuş olabilir miydi acaba? Binanın orasından burasından gelen gacır gucur sesleri ve rüzgarın uğultusunu dinlerken mağara bütün bir hayatı bu çatı altında geçirmenin nasıl bir şey olabileceğini hayal etmeye çalıştı. Sükunet ve doğayla geçen bir sürü yıl. Hiç değişmeyen ritüeller. Mutlaka insanı rahatlatıyor olmalı diye düşündü. Her sabah güneş doğarken o günün nasıl geçeceğini bilmenin verdiği rahatlık. Sürpriz yok, telaş yok, kargaşa yok. Yataktan kalkıp aynı giysilere uzanıyorsun. Birkaç dua etmek için dizlerinin üstüne çöküyorsun. Kahvaltıya inmek için aynı karanlık koridordan geçiyorsun. Ama oysaki bu duvarların dışında kadınların etekleri havalanıp inebilir. Arabalar bile yeni renklere bürünebilir. Habire değişen bu film yıldızları birden ortaya çıkıp birden yok olabilir. Ama bu duvarların içindeki ritüeller asla değişmezler. Bedenin takatini yitirdiğinde, ellerin titrediğinde ve kulakların ağır işitmeye başladığında, dünya sana daha ıssız bir yer gibi görünmeye başladığında dahi değişmezler. Bu bir teselli diye düşündü mağara. Gönül ferahlığı. Evet, mutlaka ama mutlaka geçerli sebepleri vardı bu insanların dünyadan ellerini çekmesi için ve mağara onları bazen çok iyi anlayabiliyordu. Mary Clement'ın geldiğini duymamıştı. Kapının eşiğinde durup ona baktığını fark ettiğinde birden irkildi. Muhterem başrahibe, sanırım bana soracak başka sorularınız da var. Evet, rahibe Ursula ile ilgili. Mary Clement odanın içinde süzülüp masasına yerleşti. Buz gibi soğuk günde her ne kadar kendini soğuğa dayanıklıymış gibi göstermeye çalışsa da rahibe önlüğünün altından üzerinde beyaz kedi desenleri olan gri yünlü bir süeterin kolları çıkıyordu. Ellerini masanın üzerinde kavuşturdu ve sert sert mağaraya bakmaya başladı. O ilk günkü dostça yaklaşımından eser kalmamıştı. Hayatlarımıza sekte vurmak, rahibe Camilla'nın hatırasına saygısızlık etmek için elinizden geleni ardınıza koymadınız. Şimdi de sıra rahibe Ursula'ya mı geldi? Ona saldıran kişiyi bulmamızı istemez miydi acaba? Peki ne gibi korkunç sırlar saklıyor sizce? Şimdi hangi günahlarını avlama peşindesiniz Doktor Aylis? Aslında günah avlama peşinde değilim. Birkaç gün önce tüm dikkatinizi Camilla'ya vermiştiniz. Evet, bu yüzden de rahibe Ursula'nın hayatına pek fazla giremedik. Skandal arıyorsanız burada bulamayacaksınız. Ben skandal filan aramıyorum. Saldırganın ne amaçla böyle bir şey yaptığını araştırıyorum. Neden 68 yaşında bir rahibeyi öldürmüş olabilir ki? Mary Clement başını salladı. Hiç aklıma mantıklı bir neden gelmiyor. Bize rahibe Ursula'nın bir süre yurt dışında görev yaptığını söylemiştiniz. Hindistan'da. Konunun bu kadar hızlı bir biçimde değişmesi Mary Clement'ı tedirgin etmişti. Sert bir şekilde arkasına dayandı. Saldırıyla ne gibi bağlantısı olabilir bunun? Hindistan'da neler yaptığını bana biraz anlatır mısınız? Benden öğrenmek istediğiniz nedir tam olarak kestiremiyorum. Hemşirelik mi yapıyordu? Evet, Hyderabad'ın dışında ufak bir köyde görevlendirildi. Hemen hemen 5 sene orada yaşadı. Bir sene önce de Greystone'a döndü, öyle mi? Evet, Ocak ayında geldi. Orada neler yaptığıyla ilgili bir şeyler anlattı mı sizlere? Hayır. Bir yerde 5 sene oturup neler yaptıklarından bahsetmemesi garip değil mi sizce? Burada sükunete çok önem veririz. Gereksiz konuşmalarla zaman harcamayız. Bence yurt dışındaki bir görevle ilgili konuşmak gereksiz sayılmaz. Hiç yurt dışında yaşadınız mı Doktor Aylis? Her gün yatak çarşaflarınızın değiştirildiği güzel bir otelde kalmaktan bahsetmiyorum. Kastettiğim sokaklarından lağım suları akan, çocukların her gün koleradan öldüğü küçük köyler. Orada yaşadığı tatsız deneyimlerden bahsetmemesi çok normal. Bize Hindistan'da şiddet olduğunu, çalıştığı köyde saldırıda bulunulduğunu söylemiştiniz. Başrahibe masanın üzerinde kavuşturduğu derisi çatlamış ve kızarmış ellerine bakmaya devam etti. Muhterem, dedi mağara. Hikayenin tümünü bilmiyorum. Benimle bu konuda hiç konuşmadı. Ancak Peder Dolin'den az bir şey öğrenmiştim. O kim? Haradabad'daki başpiskoposun idare bölgesinde hizmet veriyor. Saldırı sonrasında beni arayıp rahibe Ursula'nın Greystone'a döneceğini, yeniden manastıra katılacağını söyledi. O olaydan sonra doğal olarak huzurunu bulabileceği tek yer burasıydı çünkü. O olay derken ne kastettiniz? Bara köyündeki katliamdan söz ediyorum. Rüzgarın ani ve sert esmesiyle birlikte pencere birden zangırdamaya başladı. Camın arkasından güneş ışınları süzülüyordu içeri. Gökyüzü gri, hemen altındaymış gibi gözüken duvar da griydi. Yaşadığı köyde mi yani diye sordu Mara. Mary Clement evet anlamında başını salladı. O kadar fakir bir köydü ki ne telefon ne elektrik hiçbir şey yoktu. Yaklaşık topu topu 100 kişi yaşıyormuş. Yani çok az kişinin gelip yaşamaya cesaret edebileceği bir yer. İşte hemşiremiz yeryüzünün en sefil sayılabilecek insanlarına hizmet edebilmek için böyle bir yeri tercih etmişti. Mara'nın aklına fare kadının otopsisi, hastalık sonucu deforme olmuş kafatası geldi. Cüzamlı köyü, dedi yavaşça. Mary Clement başını salladı. Hindistan'da cüzdanlılar dünyanın en cenabet insanları olarak görünürler. Sürekli hor görülürler. Herkes onlardan kaçar. Aileleri dahi. Toplumdan uzak, yüzlerini saklamaya gerek kalmadan onlar için kurulmuş köylerde toplu halde yaşarlar. Mauro'ya baktı. Bu bile onları saldırıdan koruyamamış maalesef. Bara köyü diye bir yer yok artık. Hepsinin topluca katledildiğini söylediniz. Peder Dolly'nin bana anlattığı bu. Aynen, toplu katliam olarak adlandırılabilir bu saldırı. Saldıranlar kimlermiş peki? Polis saldırganları bulamadı. Kast katliamı olabilir. Hintli aşırı köktenci bir örgüt köyde bir Katolik rahibenin çalışmasına tepki göstermiş de olabilir. Ya da belki tamil gerillaları ya da oradaki 6 ayrımcı örgütten biri. Herkesi öldürmüşler Doktor Alice. Kadın çocuk demeden hepsini öldürmüşler. Klinikte çalışan 2 hemşireydi. Ama Ursula kurtulabilmiş. Çünkü o gece barada değilmiş de ondan. Biraz tıbbi malzeme almak için bir gece önce Haradabad'a gitmiş. Sabah köye döndüğünde ise her tarafın yakılıp yıkıldığını, her şeyin kül olduğunu görmüş. Köyün yakınındaki fabrikada çalışanlar katliamdan kurtulabilenleri aramak için Ursula'dan daha önce gitmişler oraya. Ama hiç kurtulan yokmuş. Tavukları, keçileri, bütün hayvanları katletmişler. Rahibe Ursula yanmış bedenleri gördüğünde şok geçirmiş. Fabrikada görev yapan doktorlardan biri onu hastaneye götürmüş ve Peder Dolin gelene kadar onunla ilgilenmiş. Bu katliamdan tek kurtulan hemşire Ursula'ydı Doktor Ailes. Çok şanslıymış. ''Tabii ya, çok şanslı.'' diye düşündü Mara. Katliamdan kurtulmuş ama Greystone'a geri döndüğünde yine de ölüm peşini bırakmamış. Burada bile pençesinden kurtulamamış ölümün. Mary Clement, Mara'nın bakışlarını yakaladı. ''Geçmişiyle ilgili tek bir hatasını bulamazsınız onun. Bütün hayatı boyunca Tanrı'nın hizmetinde olmuştur. Hemşiremizi rahat bırakın Doktor Alice.'' Ayrım sonu sayfa 250. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Myanmar. M-Y-A-N-M-A-R. L-L-Bean. L-L-B-E-A-N. Gontex. G-O-N-E. T, E, X, Dolin, D, O, O, L, I, N.